Ayrım 2.
Güzel bir kadının açtığı yarayı kapatmak için kalk Venedik'e gel ve orada daha da güzel bir kadınla baş başa sohbete otur. Aylardan bir ilk kez Berta saplantısından uzaklaşabildiğini de fark etmişti. Belki de diye düşündü, benim için hala umut var. Bu kadın sayesinde Berta'yı zihnimden uzaklaştırabilirim. Farmakolojik terapinin yerini alacak psikolojik bir terapi keşfetmiş olabilir miyim? Valerian gibi zararsız bir ilaç, morfin gibi tehlikeli bir ilacın yerini alabilirdi. Aynı biçimde Lou Salome de Berta'nın yerini alırdı belki. Bu çok sevindirici bir ilerleme olurdu herhalde. Hem bu kadın Berta'dan daha incelikli, daha gerçek. Berta ise nasıl söylemeli? Cinsellik öncesinde kadın olmaya çalışan bir acemi, bir kadının bedeninde cebelleşen bir çocuk. Yine de Breuer, Berta'nın cinsellik öncesi masumiyetinin kendisini ona çeken şeyin de ta kendisi olduğunu biliyordu. Her iki kadın da onu heyecanlandırıyordu. Onları düşünmek kasıklarına tatlı bir titreşim veriyordu. Ayrıca her iki kadın da onu korkutuyordu. İkisi de tehlikeliydi ama farklı biçimlerde. Lou Salome de onu korkutan gücüydü. Yani Breuer'e yapabilecekleri. Berta da onu korkutan ise onun her şeye boyun eğmesiydi. Yani Breuer'in ona yapabilecekleri. Berta ile girdiği riskleri düşününce ürperdi. Tıp ahlakının en temel kuralını bozmasına, kendisini, ailesini, tüm yaşamını mahvetmesine ramak kalmıştı. Bu arada konuşmaya o kadar dalmış, kahvaltı arkadaşının cazibesine öyle kapılmıştı ki, dostunun hastalığı ve özellikle de tıbbi mucizeler konusuna geri dönen Breuer değil, Lou Salome olmuştu. Ben 21 yaşındayım Doktor Breuer. Artık mucizelere inanmıyorum. 24 mükemmel doktorun başarısız olmasını, çağımızdaki tıp bilgisinin sınırlarına varmamıza bağlıyorum. Ama yanlış anlaşılmasın. Nietzsche'nin tıbbi koşullarını iyileştirebileceğiniz yanılgısına girmiyorum. Yardım istememin nedeni bu değildi. Breuer kahve fincanını masaya koyup peçetesiyle sakalını ve bıyığını sildi. Fräulein, beni affedin ama kafam iyice karıştı. Başlangıçta arkadaşınız çok hasta olduğu için yardımımı istediğinizi söylemiştiniz. Öyle değil mi? Hayır Doktor Breuer, ben ümitsizlik içinde hayatına son verme gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olan bir dostumdan söz etmiştim. Sizden iyileştirmenizi istediğim Nietzsche'nin bedeni değil, ümitsizliğidir. Fakat Fräulein, eğer dostunuz sağlığı yüzünden ümitsizliğe düşmüşse ve benim de tıbbi bir yardımım olamıyorsa ne yapılabilir? Hasta düşen zihne şifa bulamam. Breuer, Salome'nin başıyla onaylamasını, söylediklerinin Macbeth'in doktoruna ait olduğunu anlamasına yordu ve devam etti. Fräulein Salome, ümitsizliklere ilaç, ruhlara doktor yoktur. Avusturya ve İtalya'da son derece şifalı birkaç kaplıca ismi sağlık vermekten başka elimden bir şey gelmez. Ya da bir peder ya da bir başka din danışmanıyla, aileden biriyle, belki de iyi bir dostla konuşmasını önerebilirim. Doktor Breuer, daha fazlasını yapabileceğinizi biliyorum. Bir casusum var. Erkek kardeşim Jenya. Bu yılın başlarında Viyana'daki kliniğinize eğitim almak için gelen bir tıp öğrencisiydi. Jenya Salome. Breuer bu ismi hatırlamaya çalıştı. O kadar çok öğrencisi vardı ki. Sizin Wagner'e olan aşkınızı, bu hafta Venedik'teki Amalfi Otel'de tatil yapacağınızı ve sizi nasıl tanıyacağımı onun sayesinde öğrendim. Fakat hepsinden de önemlisi sizin ümitsizlerin doktoru olduğunuzu öğrenmem onun sayesinde oldu. Geçen yaz Anna O adındaki genç bir kadına verdiğiniz tedaviyi anlattığınız gayri resmi bir konferansa katılmış. Bu kadın ümitsizlik içindeymiş ve onu konuşma kürü denilen yeni bir teknikle akla dayalı ve birbirine karışan zihinsel çağrışımları çözmeyi amaçlayan bir teknikle tedavi etmişsiniz. Anna O. Bu isim Breuer'i adeta yerinden sıçratmıştı. Fincanını dudaklarına götürürken kahvesini döktü. Elini peçetesine silerken Fräulein Salome'nin bu kazayı görmemiş olmasını umuyordu. Anna O. Anna O. Bu inanılmaz bir şeydi. Nereye gitse karşısına Anna O çıkıyordu. Anna O. Bertha Pappenheim'in gizli kod adıydı. Breuer öğrencileriyle konuşurken müthiş bir titizlik göstererek asla hastalarının gerçek isimlerini kullanmazdı. Hastalarının ad ve soyadlarının baş harflerinden birer harf geriye gider ve onlara takma isim verirdi. Böylece Bertha Pappenheim'in B, P harfleri A, O olmuştu ya da Anna O. Jenia sizden olağanüstü etkilenmiş Doktor Breuer. Sizin öğretici konferansınızdan ve Anna O'ya uyguladığınız tedaviden söz ederken büyük bir dehanın karşısında olmak lütfuna eriştiğini söylemişti. Jenia kolay kolay etki altında kalan biri değildir. Onun böyle konuştuğunu daha önce hiç duymamıştım. Sizinle tanışmayı, sizi tanımayı ve belki bir gün sizinle çalışmayı aklıma koymuştum. Fakat son iki ay içinde Nietzsche'nin durumu iyice kötüleşince benim bu bir günüm çok çabuk geldi. Breuer çevresine bakındı. Kafede oturanların çoğu kahvaltılarını bitirip gitmişti. Oysa kendisi Bertha'dan kilometrelerce uzakta ama onun Breuer'in yaşamına gönderdiği şaşırtıcı bir kadınla konuşmaktaydı. Birden iliklerine kadar ürperdi. Bertha'dan kaçmanın bir yolu yok muydu? Fräulein, Breuer hafifçe öksürerek kendini konuşmaya zorladı. Erkek kardeşinizin sözünü ettiği vaka, yalnızca tamamen deneysel bir teknik kullanılan tek vakadır. Bu tekniğin dostunuza da yarayacağına inanmak için bir neden yok. Aksine, yaramayacağına inanmak için çok neden var. Neden öyle Doktor Breuer? Korkarım uzun uzun anlatmak için vaktim müsait değil. Şimdilik Anna O ve dostunuzun hastalıklarının farklı olduğunu söylemekle yetineceğim. Anna O isterik krizlerinden muzdaripti ve hareketlerini engelleyen bazı semptomlar taşıyordu. Herhalde kardeşiniz size sözünü etmiştir. Benim yaklaşımım hipnoz yoluyla hastanın unutmuş olduğu fiziksel travma kaynağını hatırlamasına yardım ederek sistematik olarak her semptomu tek tek ortadan kaldırmaktan ibaretti. Bir kere o özel kaynak ortaya çıktı mı semptomları da ortadan kalkıveriyordu. Doktor Breuer, diyelim ki ümitsizlik de bir semptom. Ona da aynı tarzda yaklaşamaz mısınız? Ümitsizlik tıbbi bir semptom değildir Fräulein. Müphemdir, dolaylıdır. Anna O'nun her semptomu bedeninin farklı bir yeri ile ilgiliydi. Hepsi de beyin içinde oluşan bir tahrikin sinirsel bir yolla deşarj olmasından kaynaklanıyordu. Sizin anlattıklarınızdan anlaşıldığına göre dostunuzun ümitsizliği tamamıyla düşünsel. Böyle bir duruma uyan tedavi yöntemi bulunmuyor. Lou Salome ilk kez tereddüt etmekteydi. Fakat Doktor Breuer elini tekrar Breuer'in elinin üzerine koydu. Anna O ile ilgili çalışmalarınızdan önce isteri içinde hiçbir tedavi yöntemi yoktu. Bildiğim kadarıyla doktorlar yalnızca kaplıca veya şu korkunç elektrik tedavisi yoluna gidiyorlardı. Sizin, belki de yalnızca sizin Nietzsche için bu tür yeni bir tedavi yöntemi oluşturabileceğinize inanıyorum. Breuer birden saati fark etti. Matilde'nin yanına geri dönmeliydi. Fräulein, dostunuza yardımcı olmak için elimdeki bütün güçleri seferber edeceğim. Lütfen kartımı alın. Dostunuzu Viyana'da göreceğim. Lou Salome karta şöyle bir göz attıktan sonra çantasına koydu. Doktor Breuer, korkarım o kadar basit değil. Nietzsche, nasıl söyleyeyim? İşbirliğine yatkın bir hasta değil. Aslında sizinle konuştuğumdan da haberi yok. Nietzsche özel yaşamını son derece gizli tutan, gururlu bir adamdır. Yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etmeye asla yanaşmayacaktır. Fakat siz onun açık açık intihardan söz ettiğini söylüyorsunuz. Her konuşmasında, her mektubunda. Fakat yardım istemiyor. Sizinle konuştuğumuzu bilecek olsa beni asla affetmez. Ayrıca size danışmayı da reddedeceğinden eminim. Size danışması için bir şekilde onu ikna edebilecek olsam bile muayenenin yalnızca bedensel rahatsızlıkları için yapılmasına izin verecektir. Asla 1000 yıl geçse bile ümitsizliğini hafifletmek için sizden yardım isteyecek pozisyona kendisini sokmayacaktır. Zayıflık ve güç konularında çok katı görüşlere sahip. Breuer'in canı sıkılmış ve sabırsızlığı artmıştı. Böylece Fräulein, hikayeniz daha karmaşık bir hale geliyor. Çağımızın en büyük filozoflarından biri olarak kabul ettiğiniz Profesör Nietzsche diye birisiyle tanışmamı ve onu hayatın veya en azından onun hayatının yaşamaya değer olduğuna ikna etmemi istiyorsunuz. Ve üstelik bütün bunları da filozofumuzun haberi olmadan başarmamı bekliyorsunuz. Lou Salome, evet anlamında başını salladı. Derin bir iç çekip iskemlesine yaslandı. Fakat bu nasıl mümkün olabilir? Diye devam etti Breuer. Zaten ilk hedef olan ümitsizliğin tedavisi tıp biliminin sınırlarının ötesinde. Fakat bu ikinci durum, yani hastanın gizlice tedaviye alınması, işimizi hayal sınırlarına taşır. Yoksa daha açıklamadığınız başka engeller de mi var? Belki Profesör Nietzsche yalnızca Sanskritçe konuşabiliyordur. Ya da Tibet'teki manastırından çıkmayı reddediyor falan olmasın. Breuer'in biraz başı dönmüştü ama Lou Salome'nin yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce hemen kendisini toparladı. Ciddi soruyorum Fräulein, bunu nasıl yapabilirim? İşte şimdi anlıyorsunuz Doktor Breuer. İşte şimdi neden daha az nitelikli birini değil de sizi aradığımı anlıyorsunuz. San Salvatore'nin çanları çalmaya başladı. Saat tam 10 olmuştu. Matilde artık endişelenmeye başlamış olmalıydı. Ah, onun yerine başkası olsaydı. Breuer tekrar garsona işaret etti. Hesabı beklerken Lou Salome hiç alışılmamış bir davette bulundu. Doktor Breuer, yarın kahvaltıda benim konuğum olur musunuz? Daha önce sözünü ettiğim gibi Profesör Nietzsche'nin ümitsizliğinden biraz da kendimin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Size anlatmam gereken daha çok şey var. Korkarım yarın imkansız. Güzel bir kadının beni kahvaltıya davet etmesi sık sık başıma gelen bir olay değil. Ama bunu kabul etme özgürlüğüne sahip değilim. Karımla birlikte buraya geliş nedenim onu bir daha yalnız bırakmam için uygun değil. O halde size başka bir plan önereyim. Erkek kardeşime söz verdim. Gelecek ay Viyana'ya gidip onu göreceğim. Aslında bu yolculuğu Profesör Nietzsche ile yapmayı planlıyorduk. İzin verirseniz Viyana'da size daha fazla bilgi vermek istiyorum. Bu arada ben de Profesör Nietzsche'yi bozulan fiziksel sağlığı nedeniyle size gelmeye, ikna etmeye çalışacağım. Birlikte yürüyerek kafeden çıktılar. Garsonlar masaları temizlerken geriye yalnızca bir iki müşteri kalmıştı. Brouwer ayrılmaya hazırlanırken Lou Salome de onun koluna girip yanında yürümeye başladı. Doktor Brouwer, bu bir saat bana çok kısa geldi. Sizinle bir süre daha beraber olmak beni çok mutlu edecek. Sizinle otele kadar yürüyebilir miyim? Bu cüretkar ve erkeksi sözler Brouwer'i şaşırtmıştı. Oysa kızın ağzından dökülürken normal, yapmacıksız, doğal bir konuşma biçimi gibiydi. Bir kadın bir erkeğin yanında olmaktan hoşlanıyorsa neden koluna girip onunla yürümeyi teklif etmesin ki? Yine de bu tür sözleri ondan başka tanıdığı hangi kadın söyleyebilirdi? Bu değişik bir kadındı. Bu özgür bir kadındı. Kolunu kendisine doğru hafifçe çekerek, "Şimdiye dek bir daveti reddettiğim için hiç bu kadar pişman olmamıştım," dedi Brouwer. "Fakat hemen ve tek başıma dönmem gerekiyor. Sevgili karım beni pencerede bekliyor olmalı. Onun duygularını incitmemek benim için bir görevdir." "Tabii ama..." Tam karşısında durabilmek için kolunu ondan çekti. Kendine hakim, erkeksi bir tavırla devam etti. "Benim için görev sözcüğü çok ağır ve baskıcı bir sözcük. Ben yalnızca tek bir şey için görev sözcüğünün söz konusu olabileceğini düşünüyorum. O da özgürlüğümün korunması. Evlilik ve ona eşlik eden mülkiyet ve kıskançlık ruhu tutsak eder. Bunlar bana hakim olamaz." Doktor Brouwer, ne kadın ne de erkeğin artık zayıflıklarıyla birbirlerine zulmetmeyecekleri günlerin geleceğini umuyorum. Tıpkı gelişinde olduğu gibi aynı emin tavırlarla geri döndü. Auf Wiedersehen. Viyana'da tekrar görüşene dek. 4 hafta sonra Brouwer Bakes Trace 7 numaradaki muayenehanesinde masasının başında oturmaktaydı. Öğleden sonra saat 4 olmuştu. Fräulein Lou Salome'nin gelişini sabırsızlıkla bekliyordu. Çalışma saatlerinde böyle boşluk olması Brouwer için hiç alışılmamış bir durumdu. Ama Lou Salome'yi görme arzusu yüzünden önceki 3 hastasını çabucak başından savmıştı. Her birinin de hastalığı çok belirgindi ve Brouwer'in fazla bir çaba göstermesini gerektirmemişti. İlk ikisi erkek, 60 yaşlarında, tamamen aynı şikayetlerle gelmişlerdi. Ciddi soluk alma güçlüğü, ses çatlaması ve bronşlardan gelen kuru öksürük. Brouwer yıllardan beri soğuk ve nemli havalarda akut bronşite dönüşen ve ciddi akciğer rahatsızlıklarıyla sonuçlanan kronik amfizem tedavisi uygulamaktaydı. Her iki hastası içinde öksürüğe karşı morfin yazmış, dover tozu günde 3 kez 5 ölçü, küçük dozlarda balgam söktürücü IPK, buhar banyosu ve toraks için hardal yakısı. Bazı doktorlar hardal yakısına dudak büküyor olsa da Brouwer bunun yararına inanıyor ve Viyana'nın yarısının solunum yollarından hasta olduğu bu yıl reçetelerinin çoğuna yazıyordu. Şehir 3 haftadır güneş yüzü görmemişti. Yalnızca sürekli yağan dondurucu bir yağmur vardı. 3. hastası veliaht Prens Rudolf'un evinde uşaklık yapan çiçek bozuğu telaşlı bir genç adamdı. Boğazı ağrıyordu. Adam o kadar utangaçtı ki Brouwer muayene etmek için soyunmasını isterken bir noktadan sonra emretmek zorunda kalmıştı. Teşhis folik bademcik iltihabıydı. Makas ve forceps ile bademcikleri çabucak ve ustalıkla alabilecek birisi olmasına karşın Brouwer onların alınacak kadar olgunlaşmadıklarına karar vermişti. Bunun yerine boyun bölgesine soğuk kompres yapılmasını tavsiye etti ve potasyum, klorat, gargara ile karbonlu su buharı banyosu yazdı. Bu kış bu hastanın boğazı 3 kez rahatsızlandığı için Brewer genç adama her gün soğuk banyo yaparak cildini ve direncini kuvvetlendirmesini önerdi. Şu anda ise bir yandan beklemekte, bir yandan da 3 gün önce Fräulein Salome'den aldığı mektuba bakmaktaydı. Daha önceki notunda gösterdiği aynı cüretkarlıkla bugün saat 4'te bir konuyu danışmak için Brewer'in muayenehanesine geleceğini yazmıştı. Brewer'in burun delikleri kabardı. Ne zaman geleceğini bana o söylüyor. Emirlerini bildiriyor. Sanki bana bir lütufta bulunarak. Fakat çabucak kendini toparladı. Kendini bu kadar ciddiye alma Joseph. Ne fark eder ki? Fräulein Salome bunu hiç bilmiyor olsa bile bu çarşamba öğleden sonra onu görmek için mükemmel bir zaman. Bu fani dünyada bunun ne önemi var? Bana o söylüyor. Brewer çıkardığı ses tonunu düşündü. Meslektaşları Bill Roth ve yaşlı Schnitzler ya da Brahms ve Wittgenstein gibi tanınmış hastalarının çoğunda nefret ettiği abartılı bir kendine önem verme durumunun ta kendisiydi bu. Çoğu hastası olan yakından tanıdığı kişilerde değer verdiği en büyük özellik gösteriş yapmamalarıydı. Anton Bruckner'de onu en çok çeken özellik buydu. Belki Anton asla Brahms gibi bir besteci olamayacaktı. Ama en azından bastığı toprağa tapan biri de olmayacaktı. Brewer tanıdığı bazı kişilerin oldukça saygısız genç oğullarıyla dalga geçmeyi pek severdi. Genç Hugo Wolf, Gustav Mahler, Teddy Herz ve bir de en ümitsiz tıp öğrencisi Arthur Schnitzler. Büyüklerin duyamayacağı anlarda bu gençleri karşısına alır ve oldukça iğneli esprilerle onları hem utandırır hem de güldürürdü. Örneğin geçen hafta poliklinik balosunda çevresine toplanan bu gençleri şu sözleriyle eğlendirmişti. Evet evet, Viyanalıların dine düşkün olduğu doğrudur. İnandıkları Tanrı'nın adı da Dekorum'dur. Her zaman bilim adamı gibi düşünen Brewer, yalnızca birkaç gün gibi kısa bir zaman içinde bir ruh halinden diğerine, kibirlilikten alçak gönüllü olmaya nasıl çabucak geçiş yapabildiği üzerine düşündü. Ne kadar ilginç bir fenomen. Bundan bir şeyler çıkarabilir miydi? Orada ve o anda bir düşünce deneyi uygulamaya karar verdi. Önceleri nefret ettiği o azametli, Viyanalı şahsiyetin kimliğine bürünmeye çalıştı. Başını yukarı kaldırarak homurdandı. Bu kız ne cüretle! Gözlerini kıstı, dişlerini gıcırdattı, kendilerini fazla önemseyen o tiplerin vakarını ve kendilerini bir şey zanneden tavrını tekrar yaşamayı denedi.